Getir Finans'la itiraf saatine hoş geldiniz.
Abi, benden araba için bir borç istemiştin ya, hani ben de param vadede veremiyorum demiştim. Ben Getir Finanslıyım. Paramı istediğim zaman çekebiliyorum. Üstüne bir de günlük iyi faiz kazanıyorum.
Türkiye'de bir ilk. Fiba Banka servis modeli bankacılığı sunar. Her gün kazandıran iyi faiz Getir Finans'ta. Detaylar getirfinans.com'da.
Merhaba, ben Derin.
Merhaba, ben Utku.
Bugünkü bölümümüzde Çağrı'yla yok oluş konuşacağız. Daha önce ilk bölümümüzde iklim değişikliği, iklim krizi konuşurken yok oluştan çoklukla bahsettik. Hem davet ettiğimiz uzmanlar bahsetti, hem bu konuda aktivist olan insanlar bahsetti yok oluş kavramından. Ama şimdi yok oluşa girmeden önce, yani konumuza girmeden önce bir Çağrı'yı tanımak istiyoruz. Zaten Evrim Ağacı'nın kurucusu kendisi. Evrim Ağacı'nı elbet görmüşsünüzdür internette diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda kendisi Texas'ta evrim algoritmaları üzerine doktorasını tamamlamış durumda. Senin için şimdi Evrim Ağacı'nı ben düşününce Türkiye'nin en popüler yayın organlarından bir tanesi aslında. En popüler bilim yayın organlarından bir tanesi. Sen de bir bilim insanısın. Hani böyle bu kadar popüler bir yayın yapmak, seni yanlış bir şey söyleyecek miyim? Ne olacak? Bu yayıncılık konusunda seni geriyor mu? Onu merak ediyoruz aslında.
Evet, tabii ki. Yaptığımız iş tabii ki çok büyük bir sorumluluk getiriyor. Ve normalde hani insanların sosyal medyayı kullanırken ya da işte bir şeyler iddia ederken hani aman dedikleri şeyler bizim için hep doğru yönlendiriyor muyuz? Doğru. Yani benim bireysel kullanımım diye bir şey pek söz konusu değil mesela sosyal medyayı düşünecek olursanız. Çünkü hani takip eden insanlar ağzımdan çıkacak her şeyin bilimsel olarak isabetli olmasını bekliyorlar. Ve hatta yine düşünecek olursanız benim pek bir fikir beyan etmememi bekliyor insanlar. Halbuki sosyal medya böyle bir yer değil tabii ki. Yani kurumsal bir iş yaparken bireysel olarak hani kendi fikirlerimizi falan kendi takipçi kitlemize rahatça iletebilmemiz lazım belki, ama öyle olmuyor bizim gibi işlerde olanlar. Sadece bende değil tabii ki bu böyle, işte ne bileyim teyit organizasyonlarında çalışanlar, işte diğer bilim kurumları, işte akademisyen olanlarda da benzer şekilde mesela. Dolayısıyla benim hayatımın önemli bir bölümü, mental yükümün önemli bir bölümü bu söylediğim doğru mu? Bu söylediğim bilimsel olarak desteklenebilir mi? İşte böyle çok tartışmalı bir şey mi söylüyorum? Tartışmalı bir şeyi sanki tartışmalı değilmiş gibi mi söylüyorum falan gibi şeyleri düşünmekle geçiyor. Dolayısıyla bir sinir yükü var elbette, zihinsel yükü var. Ama yani bu da her işin bir böyle dikeni oluyor. Bu da bu işin dikeni. Ki iyi de bir şey özünde aslında. Hani çok böyle anlamsız şeyler de germiyor olsa aslında herkesin tabii takip etmesi gereken bir şey. Burada söyledikleri gibi hani ayak parmaklarının ucunda tutuyor. Hani her an hazırda bekliyorsun doğru şeyi söylemek konusunda. O açıdan iyi ama bir ufak bir gerginliği oluyor tabii.
Ve bir de tabii çok üretken de bir platform. Biz burada soruları çıkartmaya çalıştığımız zaman ne yazsak konuyla ilgili olarak Evrim Ağacı çıkıyor öncelikle. Evet. Öncelikle çıkıyor çünkü o konuya, yani çok spesifik bir konu bile arasak, çok özel bir konu bile arasak o konuda yazılmış bir makale var. Yani hani hem popüler bir durum söz konusu, hem de çok üretkenlik de söz konusu.
Evet, amaç tam olarak öyle.
Şimdi yavaş yavaş konumuza girersek, biz aslında bugün biraz yok oluş üzerine konuşmak istiyoruz. İşte iklim değişikliği bizim yani Homo sapiens'in yok olmasına yol açabilir mi? Bizim büyük filtremiz bu mudur diye konuşmak istiyoruz. Ama yok oluş kavramı aslında yeryüzünde yaşayan türler için çok yabancı bir kavram değil. İşte her zaman duyuyoruz. Yeryüzünde yaşamış türlerin %99'u zaten şu anda aramızda değil diye. Belki de biraz böyle terimleri netleştirmeye çalışıyoruz biz genelde ilk sorularda. Bir yok oluş var. Yani bir neslin tükenmesi de olabilir. Bir de kitlesel yok oluş, büyük yok oluş var. Bir mass extinction dediğimiz şey. Bu neslin tükenmesi veya tekil türlerin yok olmasıyla kitlesel yok oluş arasında nasıl bir fark var? Mesela diğer hominiler veya diğer insansılar için bir büyük yok oluş diye bir terim kullanmıyoruz. Onların nesli tükenmiş diyoruz, değil mi?
Tabii. Homo sapiens haricindekiler geçmişte var olmuş yaşam arkasında belli izler bırakıyor. Bu izler işte fosil kaydı gibi şeyler olabileceği gibi, mesela atıyorum hayvanların, oksijenli solunum yapan hayvanların sıklığına bağlı olarak atmosferik oksijen durumlarının değişimi olabilir. ya da hayvanların sayısına bağlı olarak, mesela okyanuslardaki planktonik yaşamın düzeyine bağlı olarak, jeolojik kayıttaki katmanların birikimi gibi detaylar olabilir. Bunlara bakarak o durumu, o dönemdeki şartları, biyocoğrafyayı, yani biyolojik unsurların coğrafyayı nasıl etkilediğini görebiliyoruz. Ve bunlardaki değişimlere bakarak mesela işte türleşme oranlarını görebiliyoruz, yok oluş oranlarını görebiliyoruz, o tekil soy hatlarının yok olması. Ama bazen baktığımız zaman kayıtlara çok ciddi böyle verinin geri kalanıyla örtüşmeyen, belli işte birkaç milyon yıl boyunca kimi zaman, kimi zaman daha da uzun süren çok ciddi yok oluş izleri görüyoruz. Yani bu süreçte sadece bir tür, işte 10 tür, 20 tür değil, var olan bütün türlerin işte yarısından fazlasının mesela yok olduğunu görüyoruz. Neredeyse tamamına yakınının yok olduğunu görüyoruz. Ve bu olayları genellikle işte çevrede yaşanan ve gene izleri tespit edilebilir olan olaylar tetikliyor. Bu olaylar eğer ki o yok oluştan öncesiyle ilişkilendirilebilirse, genellikle işte bu yok oluş sürecine bu olay sebep oldu deniyor. Dolayısıyla yani kitlesel yok oluşlar öyle sadece birkaç türün yok olmasından ibaret olan şeyler değiller. Şimdi insan popülasyonlarına bakınca zaten bu türlerin fosil kaydının kimi zaman milyonlarca yıla yayılmış şekilde olduğunu, yani tek bir türün 2-3-4 milyon yıl boyunca dünya üzerinde varlık sürdürdüğünü, ondan sonra torun türlerin evrimleşmesine bağlı olarak ya da bazen çevrenin gene lokal olarak, böyle kitlesel olarak ya da global olarak değil de lokal olarak değişmesine bağlı olarak yok olduklarını görüyoruz. Bunlar kitlesel yok oluşlar değiller. Belli bir canlı grubu içerisindeki atanın yerini alma dediğimiz olaylar, yani bir türün torun türleri evrimleşiyorsa o torun türlerin belli bir avantajı var demektir ata türe göre. Bu avantajı varsa, yoksa evrimleşmezdi en başından. Ve ata türü karşı bir avantajı varsa bu torun türün, bu torun türle Atatürk bir arada yaşadığı zaman çok büyük ihtimalle torun tür baskın gelecek, Atatürk'ün yok olmasıyla sonuçlanacak. Buna atanın yerini alma diyoruz evrimsel biyolojide. Bu tür olaylarla yok olduklarını görüyoruz. Bunlar tabii ki kitlesel yok oluşa girmiyor. Yani kitlesel yok oluşlar küresel ölçekte, lokal değişkenlerle sınırlı olmayan ölçekte yok oluşlar aslında.
Peki bu yok oluşlardan bahsettin. Hani ve bu yok oluşların gerçekleşmesiyle daha önce gerçekleşen olaylar arasında bir bağlantı kurulduğunda, bu yok oluş olayının bu bağlantı kurulan olaydan dolayı gerçekleştiğini anlayabiliyoruz dedin. Biz kendi aramızda araştırırken bunlardan 5 tane olduğunu gördük. Yani 5 büyük yok oluş olduğunu gördük. Ve az önce de söyledin, aslında bazılarının işte yarısına yakın, türlerin yarısına yakının yok olduğunu oluşlar var. Bir tanesinde sanırım %95'ine yakınının yok olduğu durumlar var. Evet, tam olarak o.
Permian triyasik yok oluşu. Evet.
Peki biz şu anda hani böyle bir yok oluş çizgisi içinde miyiz? Yani böyle ayak sesleri geliyor mu böyle bir yok oluşun? Yani
6. yok oluş diye bahsedilen.
Evet, aynen öyle. Buna 6. büyük yok oluş deniyor. Hani yok oluşların içerisindeyken yok olup olmadığınızı fark etmeniz biraz zordur. Tıpkı işte bu COVID-19 salgının başlangıcında işte salgının yayılma hızı eksponansiyelken öyle yani çok günlük olarak fark edemiyorduk ne kadar hızlı ilerlediğini. Sonradan veriye dönüp baktığımızda ya da azıcık bir azalma olduğunda kaç defa işte salgın bitti bitiyor dendi mesela, değil mi? Evet. Bu tür çok köklü değişimlerin içerisindeyken bazen fark etmesi zor olabiliyor o olayın içerisinde olduğumuzu veya o olayın nereye doğru gittiğini. Şimdi 6. yok oluşa da dair izlerimiz, biyoçeşitliliği takip ediyoruz yıldan, ya zaten 10 yıllardır takip ediliyor ve yine bunun yok olma hızlarına baktığımızda, acaba bu normalde insan faaliyetleri bu düzeyde değilken, işte endüstriyel faaliyetler, global faaliyetler vesaire, normalde arka plan yok oluş hızından köklü bir şekilde sapma var mı? Arka plan yok oluş hızı dediğimde, yani normalde işte bu özel insanın etkisi olmadığı zaman doğal nedenlerle türlerin yok oluşu, çevrenin doğal değişimlerine bağlı olarak. Bunu yaptığımız zaman çok acayip sayılar görüyoruz. Yani son işte 50 yılda bütün biyoçeşitliliğin %60'ını yok etmek falan gibi. ya da hayvan çeşitliliğinin %60'ını 70'ini yok etmek gibi. Dolayısıyla bu açıdan düşününce yani bizim 5 büyük yok oluşa çok uyuyor aslında gidişat. Ama işte bazen tartışma hani bu türlerin nasıl sayıldığı noktasında olabiliyor veya böyle çok bu büyük 5 büyük yok oluşta çok ciddi çevresel değişimler görüyoruz ve bu çevresel değişimler böyle genelde ani etkili şeyler oluyorlar, işte göktaşı çarpmaları mesela çok popüler olaylar bir gezegendeki, en azından dünyadaki canlıların yok olması konusunda. Hani böyle bir olay olmadığı için de acaba onlarla aynı kategoriye girer mi falan gibi tartışmalar dönüyor ama yani önemli olan buna ne isim verdiğimiz değil de ne olup bittiği ve olup gidişat hiç iyi değil. Hani türlerin sürerliliği açısından ve dünyadaki iklim bakımından. Dolayısıyla ister 6. yok oluş deyin ister demeyin türler yok oluyor. Çok normalde olmadıkları kadar hızlı bir şekilde yok oluyorlar. Ve bunun elbette insana bedelleri olacak ve oluyor da.
Hani nasıl nereden türlere nereden baktığına göre değişiyor diye söyledin ya, 100 ila 1000 kat arasında değişen bir hızla
işte.
Kat hızla değiştiği evet. söyleniyor. Ama bizim için 100 kat hızla gerçekten korkutucu aslında.
Evet.
ya şeyi demen de çok iyi oldu. Hani içindeyken fark edemiyorsun. Yani hani şu anda etrafındaki hayvanlar, böcekler yok olmuyor. Ne olacak?
Evet,
şey diyeceğim bir durum yok yani ortada.
Ya bu içindeyken aynen. fark edemiyorsun dedin ya. O benim aklıma bir görüntüyü getirdi. Seneler önce tabii çocukken gördüğüm bir çocuk ansiklopedisindeyken böyle hani resmederler ya. Şeyler, göktaşı geliyor gökyüzünde böyle işte bayağı parlak. 3-5 tane de dinozor böyle onunla bakıyor bön bön. Yani tabii ki de hani güzel biçimde resmedilmiş. Öyle bir an yok tabii onu anlıyorum ama şu anda acaba biz de benzer bir noktada mıyız diye düşündüm. Şey de bahsettin aslında, bu daha önceki büyük yok oluşların ani değişikliklerle işte bu volkan patlamaları, göktaşı etkileri gibi olaylar konuşuluyor ama bizim unuttuğumuz ve çok önemli olan da bir büyük yok oluş var. O da zamanın içerisinde yaşayan canlıların enerji üretmek için aslında kullandıkları işte bazı maddeler, bazı moleküller var. Bir de tabii atık ortaya çıkartıyorlar. Bizim için oksijen aslında yaşamak için önemli bir, hatta çok önemli derken yaşamak için muhtaç olduğumuz, olmadan birkaç dakikadan fazla yaşayamayacağımız bir molekül. Ama bazı canlılar için de o bir atık. Ve bir büyük oksitlenme olayı var. 2-2,5 milyar yıl önce yaşanıyor sanırım. Aslında birazcık da şu anki durumu biz buna da benzetiyoruz. Çünkü o yavaş olarak gerçekleşen ve bir türün dışarı yaymış olduğu atıklardan dolayı diğer türlerin yok olmasından bahsediyoruz.
Evet, mesela o büyük yok oluşlar arasında sayılmıyor mesela aslında büyük oksitlenme olayı. Çünkü o dönemdeki tür çeşitliliğinden tam emin değiliz. Dediğin gibi böyle çok keskin bir şekilde işte bir göktaşının çarpması falan gibi bir olayla tetiklenmediği için o da mesela büyük 5 büyük yok oluş arasında yer almıyor ama eldeki kanıtların gösterdiği kadarıyla o dönemde yaşamış yine türlerin %90'larına varan kadarı, ki o dönemde yaşayan türlerin büyük bir çoğunluğu tek hücrelilerdi. Dolayısıyla biraz da ondan tek hücrelilerin çeşitliliğini çok az biliyoruz. Günümüzde de çok az biliyoruz da geçmiştekileri özellikle daha da az biliyoruz. Dolayısıyla hani çok keskin bir şekilde söyleyemiyoruz ne kadarının yok olduğunu ama aslında oksijen o atmosferde serbest olarak bulunan bir gaz değildi dünya tarihinde. Dünyanın ilk oluştuğu 4.5 milyar yıl öncesinden işte 2.5 milyar yıl öncesine kadar, yani yaklaşık 2 milyar yıllık bir süre boyunca dünyadaki oksijen seviyeleri göz ardı edilebilecek kadar azdı. Dünyada oksijen elementi bulunuyordu ama bağlı halde bulunuyordu. Yani diğer elementlerle bir arada, mesela işte ne bileyim karbondioksit içerisinde falan bulunuyordu. Dolayısıyla tek başına oksijen gazı yoktu. Ve oksijen çok reaktif bir gaz. Kolay tepkimeye girebilen bir gaz. Bunun faydaları var, oksijenin bulunmamasının. Bazı oksitlenme olaylarına engel olduğu için. Ha, bu arada demire çok bağlı olarak bulunuyordu. Pas şeklinde, yani bugün bizim pas olarak bildiğimiz şekilde. Dolayısıyla vakti zamanında milyarlarca yıl boyunca yeryüzünde oksijen yoktu. Ve canlılık oksijenin olmadığı şartlarda evrimleşti. Oksijenin göz ardı edilebileceği düzeyde olduğu şartlarda evrimleşti. Ve sonrasında çeşitlenmeye başladı ve bu süreçte siyanobakteriler dediğimiz tarihin bildiğimiz ilk fotosentetik canlıları, yani fotosentez yapabilen canlıları günümüzden 2,5 milyar yıl kadar önce evrimleştiler. Yani canlılığın başlamasından yaklaşık 1,5 milyar yıl sonra evrimleştiler. onların ilk fotosentezi yapmaya başlamasıyla birlikte, bu şekilde besinlerini elde etmeye başlamasıyla birlikte, bu biyokimyasal tepkimenin doğal bir atığı olarak oksijen üretilmeye başlandı. Şimdi günümüzde bu çok hoş geliyor, hani o ne güzel ağaçlar oksijen üretiyor, algler oksijen üretiyor falan.
Getir Finans'la itiraf saatine hoş geldiniz.
Kredi lazım olduğunda ben başvurdum ama ses çıkmadı. Sen çeker misin demiştim ya. Ben Getir Finanslıyım. Benim kredim zaten hazırdı.
Türkiye'de bir ilk. Fiba Banka servis modeli bankacılığı sunar. Anında düşük faizli kredi Getir Finans'ta. Detaylar getirfinans.com'da.
Ama 1,5 milyar yıllık canlılığın ilk periyodunda canlılar ortamda oksijen bulunmasına uygun bir şekilde evrimleşmedikleri için, yani oksijene intolerant oldukları için, toleranslı olmadıkları için, atmosferdeki oksijen seviyeleri göz ardı edilebilecek seviyelerden işte %10'lara kadar fırladığında ilk etapta, bu oksijen bu canlıların hücreleri içerisindeki, zaten tek hücreliler hepsi, bunlara nüfuz edip buradaki biyomoleküler süreçlere dahil olup o süreçleri bozmaya başladı. Atmosfere klor gazı abanıyoruz mesela, diyelim ki klorin, yani inanılmaz ölümcül bir gaz, işte savaş suçu olarak sayılan kullanımı bir gaz. Klor bastığımızı düşünün. Şimdi hiçbirimiz alışık değiliz klor gazına. Dolayısıyla kitleler halinde hepimiz ölürdük mesela. Aynı şey oksijen için yaşandı o dönemde. Popülasyon içerisindeki, canlı çeşitliliği içerisindeki varyantlardan, çeşitlerden ötürü bazıları oksijene muhtaç değildi günümüzdeki gibi ama toleranslıydı. Ve bu toleranslı olan canlılar diğerlerine göre daha kolay hayatta kaldılar. Çünkü oksijenin var olması onları çok ciddi bir şekilde etkilemiyordu. Evrimleşen kendi tamamen alakasız biyokimyasal süreçler aynı zamanda oksijenin bu bağlanma etkisini tersine çevirici role sahipti. Bu toleranslı bakteriler çoğalmaya başladılar. Diğerleri kitlesel olarak yok oldular bu atık nedeniyle ve sonuçta önce toleranslı bakteriler yaygın hale geldi. Ondan sonra bu oksijeni faydasına kullanabilen varyantlar ortaya çıkmaya başladı. Çünkü oksijenin bağlanabilmesi kontrolsüz bir şekilde olduğunda çok kötü ama bu kontrol altına alınabilirse, yani kullanışlı olur bir hale getirilebilirse, aslında çok iyi bir enerji üretme yöntemi, oksijenle yakma besinleri. Bu varyantlar evrimleşmeye başlayınca bu defa toleranslı olanlardan da avantajlı hale geldiler ve bu sayede günümüzdeki canlılığın önemli bir bölümü sadece oksijene bağlı olmakla kalmıyor. Bu oksijenin günümüzde %21 seviyelerinde ama bir noktada %32 seviyelerine kadar çıkmıştı o dinozorların, böceklerin vesaire büyüdüğü dönemde, ondan öncesinde. Oksijeni kullanmaları sayesinde çok daha karmaşık yapılara evrimleşebildiler. Çünkü aynı miktarda besinden daha fazla enerji üretebilmeye başladılar atalarına göre. Oksijenli solunumun avantajlı olmasından ötürü. Yani bir çevresel değişim felaketleri de beraberinde getiriyor. Sonrasında eğer yeterince hızlı bir yok oluş yaşanmazsa, yani tüm canlılık yok olmazsa, popülasyon içerisinde de yeterince çeşitlilik varsa, bu yeni ortama uyumlu soy hatları evrimleşebiliyor. Günümüzde gördüğümüz de şimdi insanların atıkları, işte metan gazı, karbon monoksit gazı falan gibi gazlar çok ciddi bir sera etkisi yaratıyor. Çok ciddi bir iklim değişimini tetikliyor. Yani bu dünyanın sonu olacak, yani dünyada canlılığın sonu olacak mı? Bence olmayacak. Ama insanlığın sonu olacak mı? Olası, evet. Çünkü insanlar atıl hayvanlar. Yani çok hızlı teknoloji falan geliştirebiliyoruz ama tehlikeler başımıza gelmeden önlem almak konusunda çok iyi değiliz. Dolayısıyla evrime kalacak iş, doğal seçilime kalma ihtimali çok yüksek. O olursa da insan, yani özel bir yere sahip olmadığı için çok hızlı bir şekilde elenme ihtimali var farkında olmadan biz. İşte gerek böyle hastalıkların çıkmasıyla, gerek sıcaklıkların artmasıyla vücudumuzdaki enzimler düzgün çalışmayabilir. Çok sıcak günlerde, yani heat stroke, sıcaklık çarpması falan gibi olayların artmasıyla çok ciddi sorunlar yaşayabiliriz. Biyo çeşitliliğin çökmesiyle birlikte işte besin zincirlerinin bozulması, yeterli gıdaya ulaşamama nedeniyle kitlesel ölümler. Yani bu böyle bir şeyden gelmeyecek, hani şu oldu da yok olduk diye değil de bütün ekosistemin bozulmasıyla birlikte, ki yok oluş olaylarında olan budur. Yani göktaşı çarptı da bütün canlılık yok oldu diye bir şey yok. Göktaşı çarptığında o civarda bulunan canlıların, iri canlıların çoğu yok oldu. Evet, ama o göktaşı çarpmasının tetiklediği işte volkanizma olsun, atmosfere kül saçılması, sülfürik asit saçılması gibi şeyler olsun. Bunların çevresel değişimlere neden olmasıyla besin zincirlerinin bozulması sonucunda, fotosentezin düzgün yapılamaması sonucunda, bitkilerin ölmesi sonucunda, dolayısıyla otoburların, dolayısıyla etoburların ölmesi sonucunda oldu. Yoksa öyle yok da şartta ah işte çok sıcak oldu öldük diye bir şey yok. Aynı şey günümüz için de geçerli. Dolayısıyla zincirleme bir yok oluş beklememiz gerekiyor ki gördüğümüzde genel olarak o şu anda dünyada.
Yani zaten ayrıca soracaktık ama laf oraya geldi. Çok iyi oldu. İşte bir şu anki iklim değişikliği de Homo sapiens'in yok oluşuna sebep olabilir mi diye. Yaptığımız konuşmalarda çok zor olan bir nokta var. İklimdeki işte çeşitli sistemlerin arasındaki ilişkiyi hala kurmakta zorlanabiliyoruz. İşte buzulların atmosfere etkisi, yer kürenin atmosfere etkisi, biyosferdeki değişikliklerin bunlarla nasıl hareket ettiği aslında sonuçta bu. Tabii ki de bizim de düşüncemiz atmosferdeki karbondioksit gazı 280 parçacık, milyonda 280 parçacıktan 415'e geçti diye bir zehirlenip ölmeyeceğiz. Ama bunun atmosferde, biyosferde, yerkürede, buzullarda zincirleme tepkilemelere, işte bu geri bildirim mekanizmalarına yol açması mümkün. Bir de biz tabii bu arada da yediklerimizi, içtiklerimizi yaratırken biyoçeşitliğe, ekosistemlere de oldukça zora sokacak biçimde davranıyoruz. Bütün bunların bir kümülatif etkisini aslında anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden çok harika bir cevap oldu bizim için.
Ben aslında burada şeyi merak ettim. Tamam, Homo sapiens'in yok olma olasılığı var. Bir yandan da kendini korunmak için teknolojiler geliştirme olasılığı da bir yanda. Ama bunu yaparken de yani şu anda bu büyük yok oluşa sebep olurken yanında da birçok canlı çeşidini götürüyor diyebilir miyiz? Distopik bir geleceğe doğru gidiyor olabilir mi? Yani böyle bilim kurgu romanlarında ya da işte filmlerinde gördüğümüz gibi bir canlı çeşitliliğin çok fazla yok olduğu, belli sayıda bir insan popülasyonunun bir şekilde hayatta kalmaya çalıştığı bir gelecekte konuşulanlar arasında mı, onu merak ettim.
Şöyle bir şey var, yani bir türün yaptığı faaliyetle sadece spesifik bir türün yok olmasına sebep olması zaten çok zor. Bütün ekosistem birbirine bir şekilde bağlı olduğu için, evrimsel geçmiş çok sıkı sıkıya örülmüş bir ağdan oluştuğu için aslında bir yani insanın faaliyetlerinin sadece insanı yok etmesini beklemek tabii ki zaten doğru olmaz. Dolayısıyla evet, insanı yok edecek düzeyde bir olay muhtemelen, hani yani insan bir de çevresini çok daha hızlı ve etkili bir şekilde değiştirebilen bir canlı olduğu için eğer ki insanı yok edebilecek düzeyde bir olay yaşanıyorsa yani çok büyük bir ihtimalle gene az önce de konuştuğumuz gibi bir büyük yok oluş olayı olmasını beklemek makul. Hani insan ve beş tür yok oldu diye bir şeyi beklemek çok zor hani gelecekten bugünlere bakan biri için. Dolayısıyla muhtemelen çok ciddi bir yok oluştan söz edeceğiz eğer insan yok olursa. Peki tamamen yok olma durumu yerine acaba belli bir sayıda insan hayatta kalabilir mi ve onların hayatta kalması üzerinden türümüzün devamlılığı mümkün olabilir mi sorusunda? Bu doğal denge noktalarına geliyor aslında. Doğada ve özellikle mesela evrimsel süreçte biz uyum başarılarından söz ederken işte hayatta kalma ve üreme konusunda belli özelliklere sahipsiniz ve bu özellikler size bir uyum başarısı kazandırıyor. O uyum başarısını işte hayatta kalma ve üreme becerisi üzerinden ölçüyoruz evrimsel olarak. Ama bu sahip olduğu ve diyoruz ki mesela eğer ki bir canlı başarılıysa işte uyum başarısı yüksek diyoruz ya da belli bir de hani belli bir denge halinde diyoruz. Denge hallerine baktığımız zaman 1 ve 0'dan ibaret bir durum görmüyoruz. Yani bir canlı ya uyumludur ya da yok olmalıdır gibi bir şey yok. Denge noktalarının dağılımına genel olarak baktığımızda birçok ara basamak da olduğunu görüyoruz. Yani doğanın dengede olabileceği tek bir durum yok. Çok sayıda durum var. Bunlar suboptimal durumlar olabilir. Yani en iyi olanın altında kalan, mesela atıyorum şu andaki en iyidir demiyorum ama diyelim ki şu andaki olabilecek şu şartlar altında en iyisi olsun. İnsanlığın sebep olduğu çevresel değişimlerden dolayı ulaşacağımız yeni denge noktası şu andakinin çok daha altında olabilir. Ama tekrar edeyim, şu anda olan var olabilecek en iyi denge noktasıdır diyemeyiz. Bunu bilmek çok zor. ki çok büyük ihtimalle değildir. Çevrenin değişimi zaten sürekli olan bir şey ve buna bağlı olarak canlılar da sürekli olarak değişiyorlar ve bunun içerisinde belirli denge noktalarına kavuşuyor ekosistemler, türler. İşte biz zaten bu sürece bakıp canlılar evrimleşmişler diyoruz işte şuradan şuraya, şu özelliğe doğru. Çünkü çevre şöyle şöyle değişmiş gibi mesela. Dolayısıyla şimdi insanın bu çevresel yok oluşu tetikleyen etkisinde elbette nüfusun payı çok büyük olduğu için, kontrol edilemez bir nüfus artışı içerisinde olduğu için insanlık. Eğer ki bu bir geri besleme yaratacak olursa, bunun ulaşacağı denge noktalarından bir tanesi çok büyük bir ihtimalle insan popülasyonunun daha küçük olduğu bir senaryoyu getirecektir beraberinde. Yani insanlık şimdi 7,5 milyar, sonra küresel ısınma oluyor, hop sıfıra düştü diye bir şeyi beklemek çok doğru değil. İnsanlar bazen onu da yanlış anlıyorlar. Ama tabii mesela atıyorum 100 bin kişiye düşmüş bir insan popülasyonu da aslında yok olmuş olmaktan çok da farklı değil. Hani düşünecek olursanız, şu ankine kıyaslayacak olursanız. Genelde hani yok oluş falan derken birazcık da bunları kastediyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Popülasyon büyüklüğü evrimsel süreçte hayatta kalma başarısını doğrudan etkileyen bir şey. Çok küçük popülasyonlarda doğal seçilimin etkisiyle değil de genetik sürüklenme dediğimiz bir mekanizmanın etkisiyle ne kadar uyumlu olursanız olun, tamamen şans eseri oluşan faktörlerden ötürü elinizde olmayan bir şekilde yok olabilirsiniz. Aslında belki o geriye kalan 100 bin kişi o şartlar için en uyumlu insanlar ama popülasyon o kadar küçük ki mesela onların vücutlarında taşıdıkları belli hastalıklara olan yatkınlık şans eseri o ortamda onların yok olmasına sebep, o yeni oluşan denge halinde yok olmalarına sebep olabilir. Aksi takdirde çok uyumlu olacak olan insanlar olsa bile, her ne sebeple olursa olsun bu. Dolayısıyla popülasyonun belli bir değerin altına düşmesi onun pratik olarak yok olmasıyla eşdeğer aslında. Bu nedenle mesela işte bu gergedanlardan falan böyle yok olmanın eşiğinde olan canlılardan söz ederken hani 5 tane birey kaldığı zaman artık oh oh ne iyi 5 tane de bireyimiz var elimizde diyemiyoruz. Yani o pratik olarak yok olmayla eşdeğer çünkü. Hani daha kötüsü de olabilirdi, aman yok olmadılar işte 5 tane var belki büyütürüz gibi umutlar mesela boşa oluyor orada. Çünkü popülasyon o kadar küçük ki genetik sürüklenmenin etkisiyle yok olma ihtimali normalde olandan çok daha yüksek hale geliyor. O tür bir distopik gelecek mümkün olabilir bu açıdan. Olması da çok olası. Ama tam olarak nasıl bir denge haline kavuşur, işte tam olarak çevre nasıl değişecek bu yaptıklarımızla, birazcık bunlara bağlı. Bakalım, göreceğiz. Yani olası ama dediğiniz.
Ya, bu iklim değişikliği ve nüfus konusu çok hassas bir konu. Genelde bilim insanları da bu konuda konuşurken veya aktivistler de bu konuda konuşurken biraz çekiniyorlar. Yani en nihayetinde insanlara üreme veya şu kadar üre veya bak üreyeceksen de bunu yapman lazım gibi bir tavsiyede bulunmak gerekiyor bunun içerisinde. Et yeme veya işte duş yaparken daha kısa duş yap veya dişini fırçalarken suyu kapat demek çok daha kolay. Ama nüfus gerçekten de iklim krizi noktasında yani çok önemli bir komponent. İnsanlık olarak ne yapacağımıza bağlı dedik bu iklim veya çevreye ilişkin olarak bizimle etkileşimi. Bizim de hep İşte konuklarımıza sorduğumuz son bir soru var. Bunun çeşitli varyasyonlarını soruyoruz. Onun bir varyasyonu da sonra sormak istedik. İnsanlık bu iklim krizi yani iklim krizi denilen konuyu geri çevirebiliriz, döndürebiliriz. Bu yoldan dönmemiz mümkün. Hayat tarzımızı değiştirebiliriz, enerji üretim yöntemlerimizi değiştirebiliriz, çevreye olan ilişkimizi değiştirebiliriz. Sence insanlığın iklim krizinden gitmiş olduğu yönden dönmesi için 3 şey yapması gerekse ve bir sihirli değneğin var ve dokunuyorsun ve o 3 şey gerçekleşiyor diye düşün. O yüzden hani hayal gücünü sınırsız olarak kullanabilirsin burada. O 3 şey ne olurdu?
Ben bir şeyle yapabilirim onu.
Okey. Tamam.
İddialı.
Evet. Eldeki veriye rasyonel cevap vermek zorunda olsa insanlık mesela çözülürdü bu soru. Eldeki verilere bakıp tamamen rasyonel cevaplar verebiliyor olsaydık, çok büyük bir, yani bütün insanlık buna programlanmış olsaydı mesela, herkes yapması gerekeni doğru bir şekilde yapacağı için devletler kademesinde, şirketler kademesinde, birey kademesinde çözülürdü. Ama insan rasyonel bir canlı olmadığı için, yani bu kötü bir şeydir diye demiyorum ama sonuçta bu tür sorunların temelinde yatan şeylerden bir tane, en önemlisi bence, aman bugün benim derdim değil sonrakiler düşünsün gibi şeylere gitmek ya da aman ben suyu kapatınca çözülecek mi gibi şeylere gitmek olduğu için dolayısıyla hani o tek şey çözerdi.
şu ana kadar aldığımız en net cevap oldu sanırım.
Çağrı, çok teşekkürler bize katıldığın için. Çok
ben teşekkür ederim.
Güzel bir sohbet oldu. Dinleyicilerimize de teşekkür ederiz.
Çok teşekkürler.
Çok teşekkürler herkese. Sağ olun arkadaşlar. İyi ki varsınız.
Getir Finans'la itiraf saatine hoş geldiniz.
Abi, benden araba için bir borç istemiştin ya, hani ben de param vadede veremiyorum demiştim. Ben Getir Finanslıyım. Paramı istediğim zaman çekebiliyorum. Üstüne bir de günlük iyi faiz kazanıyorum.
Türkiye'de bir ilk. Fiba Banka servis modeli bankacılığı sunar. Her gün kazandıran iyi faiz Getir Finans'ta. Detaylar getirfinans.com'da.